tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, İstanbul'un fethini Güray Kırpık hocamız bizlere aktardı, ayrıntılarıyla anlattı, gelinen süreci özetledi. Bu hafta fethin ardından bu fethin dünya tarihi açısından neden bu kadar önemli olduğunu soracağım hocamıza. Ama öncesinde biliyorsunuz bir kitap armağanımız var, sorularınız, yorumlarınız var. Onlar için ben telefon numaralarımızı anımsatayım sizlere: 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Güray hocam, bu hafta hangi kitabı, Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan çıkan hangi kitabı armağan edeceğiz şanslı dinleyicimize?
Bugün dinleyicilerimizden ilk arayana 500 yılın ardından Piri Reis ve Eserleri adlı eserim Türk Tarih Kurumu yayınlarından 5 ciltlik bir eser bu. Uluslararası Sempozyum Türk Denizcilik Tarihi Piri Reis Sempozyumu'nun hediyesidir. Dinleyicilerimize, talihli dinleyicilerimize bu eseri tavsiye ediyoruz. Arayan ilk dinleyicimiz de alacak. Elbette Piri Reis Türk tarihinin, dünya tarihinin çok meşhur bir denizci, bilim insanı aynı zamanda. Bildiğimiz gibi çok meşhur bir haritası var, Piri Reis haritası. O haritadaki anlatımlara baktığımız zaman gösterilen harita çok erken bir dönem, 16. yüzyılın başlarında Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında açık denizleri, Büyük Okyanusu, Atlas Okyanusu'nu, Afrika'nın güneyini, Güney Amerika ve Kuzey Amerika kıtalarını çizmiştir, haritasında göstermiştir ve birebir bugünkü haritalarla örtüşen bir doğruluktadır. Böyle şaşırtıcı bir detaylı haritanın o dönemde Piri Reis tarafından yapılmış olması ve yayınlanmış olması gerçekten bizim denizcilik tarihimizin milat noktalarından birisi ve dünya denizcilik tarihi açısından da hayretle karşılanılan bir eserdir. Batı'da da böyle bir eserin eşi benzeri bulunmamaktadır. Bu bakımdan çok değerli. Piri Reis'i bu vesileyle rahmetle yad ediyoruz. Türk Tarih Kurumu 2014 yılında bu eseri yayınladı. 2013 yılında Uluslararası Piri Reis Anma Sempozyumu yapılmıştı. Yüzlerce bilim insanının, uluslararası katılımcıların, davetlilerin bildirilerinden oluşan bu kitabı hediye ediyoruz.
Hocam şimdi burada elbette rahmetle anıyoruz Piri Reis'i ama şu soruyu sormadan da geçmek pek mümkün görünmüyor. Magellan'ın Vasco da Gama'sı Kolomb sizin de bildiğiniz gibi Hindistan'a gidiyorum diye yola çıkıyor. Ulaştığı yeri de Hindistan zannediyor. Bakıyor ki başka bir yermiş. O tarihlerde bu harita ortaya çıkıyor hocam. Bu mucize tabii, gibi bir şey sanki.
Christoph Kolomb bir törenle İspanya'dan Portekiz'deki kıyılardan batıya doğru açılmıştır. Aslında o açılış töreninde doğuya bir sefer yaptığını ve bu seferin bir Haçlı seferi olduğunu söylemektedir. Ve kral ve kraliçe de bu seferine destek vermiştir. Şövalyeler gemilerine binmiştir. Doğuya gittiğini düşünerek açılmıştır Atlas Okyanusu'na. Ancak bulduğu kara parçasını da Hindistan zannetmiştir. Halbuki bir Güney Amerika'da sahil bölgesine, kendisinin de ismiyle anılan Christoph Kolomb, Kolombiya bölgesine çıkmıştır. Buradan yerlilerle karşılaşmış ve buradaki yerlileri de Hindistanlı zannettiği için Indian ismini Avrupalılar hala kendi dillerinde, Amerika'daki yerli keşiften önceki kabileler ve topluluklar için India tabirini kullanmışlardır. Gerçekten çok ilginç olaylar yaşandı. 15. yüzyılın sonu, 16. yüzyılın başı, dünyada coğrafi keşiflerin hızlı bir şekilde batıda yaygınlaştığı, meraklı kaşiflerin, gemicilerin, denizcilerin çoğaldığı bir dönemde Piri Reis'in de Osmanlı Devleti'nin bir kaptanı ve aynı zamanda denizci bey olarak, ilim insanı olarak doğuya sefere çıkmış olması, gemi komutanı, kaptan olması, Basra Körfezi'nden Hint denizine ve Hindistan'a doğru seferler yapmış olması dikkat çekicidir. Ardından Piri Reis tabii ki bu bölgedeki savaşlarında başlangıçta önemli başarılar elde etti. Ancak Portekiz ve İspanyol gemicilerine karşı Basra Körfezi'nde son bir geri çekilme harekatı o dönemde Kanuni Sultan Süleyman Han'ı çok büyük bir kızgınlık yaşatmıştır ve çok kızmıştır. Çünkü Basra Körfezi'ni bırakması demek aynı zamanda Hicaz bölgesinin güvenliğini tehlikeye atması demekti. Hicaz'ın güvenliğini de tehlikeye attığı için Osmanlı Devleti kendi gerek askeri imajı gerekse dünyadaki konumu itibariyle affedilebilecek bir olay olarak değerlendirmedi bu olayı ve Piri Reis Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kararıyla cezalandırıldı. Görevinden alaşağı edilerek cezalandırıldı. Tabii Türk denizcilik tarihi açısından Piri Reis'in dünyaya miras bıraktığı kendi tarihimiz açısından da önemli sayılabilecek bu açık denizlere çıkma harekatı daha sonra devam ettirildi. Seyid Ali Reis ve buna benzer Akdeniz'deki başka kaptanlar da Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında öne çıkan isimler arasında görüyoruz. Bu isimlerden bazılarını hemen burada ifade edelim. Barbaros Hayrettin Paşa, bir başka isim. Turgut Reis ve Oruç Reis yine Akdeniz'de, Kuzey Afrika'da ve hatta Atlas Okyanusu kıyılarına giden güzergahta, Tunus, Cezayir hattındaki limanlarda, İtalya bölgesinde ve İspanya'ya kadar uzanan Gırnata bölgesine çıkarma yapan denizci Türk beyleri arasında bulunuyor. Bu dönem çok önemli. Ancak bu dönemin temelini atan bir dönemden bahsediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han ve Türk denizciliğindeki yeri mutlaka önemsenmeli ve İstanbul'un kuşatılması sırasında yapılan yenilikleri bu anlamda Türk denizcilik tarihinin de bir dönüm noktası olarak değerlendirmemiz gerekiyor. İstanbul kuşatması denizden kuşatmadır aynı zamanda. Kara kuşatmasının daha önceden de yapılabildiğini ancak denizden kuşatmanın eksik olması nedeniyle İstanbul'un fethedilemediğini defaatle anlatmışızdır ve kaynaklar bu şekilde tasvir ederler. İstanbul dünyanın kuşatılması en zor kale şehriydi ve bir başkent idi. Bundan dolayı Fatih Sultan Mehmet Han ve daha öncesinde Osmanlı Devleti'nin Yıldırım Beyazıt Han'dan itibaren hedeflediği bir nihai nokta, fetih noktası olarak İstanbul işaretlenmiştir. Bu yüzyıllardır böyle devam eden bir hedefti. Sebepleri var. Şüphesiz Fatih İstanbul'u fethettikten sonra da bu reformlarını sürdürdü. Başta İstanbul'u baştan sonra yeniden inşa ettirdi. Reformlar yaptı askeri sınıfta, denizcilikte ve Gedik Ahmet Paşa'yı deniz ordusunun, donanmanın başına koydu.
Baltaoğlu Süleyman gitmişti değil mi hocam o esnada? Evet.
Tabii Baltacıoğlu Süleyman cezalandırıldı. Kaptanı Derya yapmış olduğu hatanın cezasını kesin bir şekilde ödedi. Osmanlı Devleti askeri disiplin açısından tecrübeli bir devlet. Yani hocam, bu yapılan hataları affetmiyor hükümdar. Keskin bir karar veriyor.
Hocam
bu bazen çok sert bir karar olsa da başka hatalara engel olduğu için daha büyük zayiata sebep olmaktan çekinen Osmanlı Devleti açısından avantajlar sağlamıştır.
Hocam ama büyük bir cihan devleti anlamında düşündüğümüzde az önce de söylediğiniz bir Türk büyüğü Kanuni Sultan Süleyman Han, Piri Reis gibi bir kaptanı deryayı, bir bilim insanını dahi cezalandırmaktan geri durmuyor. Bu herhalde büyük devlet olmanın da gereği olsa
gerek. Tabii geçenlerde basında da yer aldı. Piri Reis'in Kanuni'nin zamanında yaşaması bir talihsizlikti şeklinde açıklama yapan insanlar, bilim insanları da oldu. Bu çok doğru bir değerlendirme değil. İnsanlar belli bir dönemde yaşamışlardır. Onların tercihi değildir bu. Ve yaşadıkları dönemde yapmış oldukları hataların büyüklüğü veyahut da kendilerinin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ya da görevlerin yanı sıra yapmış oldukları hataların da belli bir bedeliyle karşılaşmışlardır. Bazen insanlar yapmış oldukları bir hata nedeniyle değil de iftira nedeniyle de öldürülmüş olabilirler, öldürülmüşlerdir. Piri Reis olayında ise çok istisnai bir şekilde bir askeri başarısızlık görülmekte. Bilimsel çalışmaları takdir görülen ve bundan dolayı da ödüllendirilen deniz kaptanı deryalık paşalık rütbesine yükseltilen Pir Reis aynı şekilde kılıca da yaklaşmıştır. Yani bu anlamda ceza açısından da verilen makamların sorumluluğu yerine getirilemezse ölüme en yakın kişi kimdir diye sorulduğunda Osmanlı döneminde veya tarih boyunca padişaha en yakın olandır diye tasvir edilir. O da kaptan-ı deryadır, beylerbeyidir, vezirlerdir. Vezirlerin her an cezalandırılması daha mümkün.
Sadrazam.
Yaptıkları hata çünkü devleti ve milleti yok etme tehlikesidir. Ondan dolayı buradaki kişilerin şahsıyla ilgili değildir bu cezalandırmalar. Daha çok yapılan böyle büyük hatalar diyebileceğimiz tarzdaki görev hatalarıdır. Yoksa onun evet, bireysel tek başına padişahın kendi keyfiyle vermiş olduğu iradeler de değildir.
Bunlar büyük devlet, bir cihan devleti için zorunluluklar. Kanuni Sultan Süleyman Han gibi bir Türk büyüğü de keyfe keder işler herhalde yapmazdı diyorum değerli dinleyicilerimiz. Ve hocam, İstanbul'un fethi neden bir çağ açtı, bir çağ kapattı? Bu dünya tarihi açısından neden bu kadar önemli? Sonuçta bir şehir ve bu şehrin fethi söz konusu.
Şimdi şöyle bir karşılaştırma yapar tarihçiler. Dünya şehirlerinin en önemlilerini sıraladığımızda, bu şehirleri bir kefeye koyup İstanbul'u diğer kefeye koyduğumuzda bir tasvir olarak bunu değerlendirecek olursak İstanbul'un ağır basması mümkündür diye ifade edilir. Demek ki dünya dengesini değiştirebilecek derecede ağırlığı olan bir jeopolitik öneme sahiptir İstanbul. Bir kere her açıdan jeopolitik dediğimiz dünya siyasetini etkileme bakımından merkezi konumu, askeri bakımdan etkileyici bu merkezi konum, aynı zamanda ekonomik bir başkent olması, ticaret başkenti olması, kıtalar arasındaki geçiş güzergahında kuzeyden güneye, güneyden işte baktığım zaman kuzeye, doğudan batıya, batıdan doğuya bütün iletişim yönlerinde İstanbul tabii bir merkezdir. Ve İstanbul'un kimin elinde olacağı önem taşımaktaydı tarih boyunca. Bundan dolayı Roma kendi başkentini Anadolu'yu aldıktan sonra, ele geçirdikten sonra İstanbul'a taşımıştır. Yani Roma'nın yapmış olduğu şey de doğruydu tercih olarak baktığımızda. Hatta Mezopotamya krallıklarından Asurlular İstanbul'daki Megara kolonisini ele geçirince burayı bir eyalet başkenti olarak seçmeyi tercih ettiler ve Asur çağından İstanbul'daki yapılan denizaltı ve kara parçası üzerindeki arkeolojik kazılarda Asur döneminden kalma çok sayıda eserler karşımıza çıkar. Yazılar ve Asur çivi yazıları karşımıza çıkar. Bunun sebepleri açıktır. Tabii bir başkenttir burası. Dünya tarihi boyunca sadece Roma'da değil, antik çağlarda, eski çağların her döneminde bir ticaret şehridir. Mısırlı Ramsesler, yani Firavun hanedanının Anadolu'da en çok ticaret yaptığı şehirler hangileridir sorusunu sorduğumuzda karşımıza Batı Anadolu'daki liman şehirleri ve İstanbul çıkar. Yani Konstantinopolis olmadan önceki adı Megare kolonisi olan Bizantiyon'dur. Bazı kişiler bunu Bizantiyon şeklinde, bazıları ise doğrudan Bizans şeklinde telaffuz etmişlerdir ve zaman içerisinde Roma devletinin bir ismi de İstanbul'un başkent olmasından sonra, yani Konstantin'in şehri adıyla anılmasının ötesinde devlete adı olmuştur. Yani Bizans ismini de bu Bizantiyon şehrinden almıştır. Tıpkı Roma'nın Roma şehrinden adını alması gibi. Roma bir polis idi, yani bir şehir idi ve Roma bu şehir devletinden ismini alarak Roma İmparatorluğu adıyla dünya tarihine geçti. Bizans da aynı şekilde Roma'yı dönüştüren bir merkez oldu. Böylece dünya sahnesinde etkisi tarih boyunca görülen bir coğrafya, şehir ve aynı zamanda Bizans'ın başkenti, son şehri, elindeki son kaleden bahsediyoruz. Ve çağ açıp çağ kapaması da bu anlamda tarihçilerin genel kanaat olarak kabul ettiği bir dönüm noktasıdır. Ancak istisnai olarak tarihçilerin önemli bir kısmı da böyle bir dönümlemeyi itiraz ederek kabul etmeyenler de batılı tarihçiler arasında yer yer görülür. Bunu da cevaplandırmamız, izah etmemiz gerekiyor. Dünya tarihçilik tasnifinde çağları açıp çağları kapatma olaylarına baktığımızda Türk tarihinin eksenine, ana gidişine uygun bir çağ taksimatı görürüz. Eski çağlar ne zaman biter, orta çağlar ne zaman başlar diye sorduğumuzda işte 375 kavimler göçü Türk tarihinin Avrupa Hunlarının
noktası hocam yani.
Avrupa'ya Atilla'nın girişiyle ilgilidir bu. Aynı şekilde 476 olayı Batı Roma'nın yıkılışıdır ve Atilla'nın Hunların Batı Roma'ya indirmiş olduğu darbelerin neticesi, siyasi askeri baskıların bir neticesi olarak Batı Roma yıkılmıştır.
Ve bir çağ kapanmıştır.
76 yılında evet. Ve bir çağ kapanmıştır. İster 375'i kabul edin, isterseniz 476 yılını miladi tarihler tasnifine göre de orta çağların başlangıcı olarak kabul edilen her iki olay da Türk tarihinin ana ekseniyle ilgilidir ve 16 Türk devletinden birisi olan Avrupa Hun devletinin de etkisiyle gerçekleşmiş bir olaydır.
Bu bir hocam. Evet.
İkinci döneme baktığımız zaman orta çağdan sonra yeni çağ başladı ya da yeni çağlar yani tarihçilerin bir kısmı yakın çağ tabirini kabul etmezler. Yeni çağlar diye bir adlandırma Modern Ages adıyla kullanılır. Batı literatüründe de geçmiştir. Dünya tarih literatüründe yeni çağlara geçişin işaretlendiği olaylar nelerdir? Bazıları reform, bazıları Rönesans kavramını öne çıkararak bu olayların aslında yeni çağların yani yenilikçi çağ anlamında hani Rönesans denilince ne oluyor? Belli bir tarih işaretlenemiyor. Ancak Rönesans'ın sebebi olarak gösterilen bir olay arandığında İstanbul'un fethi işaretleniyor yer yer. İşte Bizans yavaş yavaş Osmanlı geldikçe kaçmaya başlamıştı Avrupa'ya. Bu nedenle Avrupa birdenbire gelişti, Rönesans yaşandı ve Avrupa kendi içerisinde büyük bir aydınlanma yaşadı gibi tarih ve sosyal tarih yorumları karşımıza
çıkıyor. Var ki bu tezler hocam.
Şöyle bir detaylı incelediğimiz zaman bu tespitlerin bir tek noktasına katılabiliriz. O da İstanbul'un fethiyle ilgili noktaya. Gerçekten de İstanbul'un fethi dünya tarihinde askeri siyasi gelişmeleri doğrudan doğruya yön bakımından değiştirmiştir. Avrupa'daki siyasi heyecanı ya da tabloyu da etkilemiştir. Siyasi durgunluklar Avrupa'da çalkantılara ve yeni gelişmelere aday olmuştur. Bir şekilde Akdeniz'deki Osmanlı donanma harekatının başlamış olması, Karadeniz'in bir Türk gölü, Müslüman Osmanlı Türk gölü haline gelmiş olması Fatih döneminde bir seferler dizisiyle ele geçirilmeye çalışılan bir projedir. Fatih'in İstanbul'un fethinden sonra vermiş olduğu ilk emir baktığımızda derhal Akdeniz'deki adaların İstanbul'un güvenliği açısından önem taşıyan adaların kuşatılması ile ilgilidir. Ve ardından da Anadolu'daki bazı beyliklerin Balkanlar ve Avrupa ile olan işbirliklerine karşı cezalandırılması için yapılan seferlerdir. Ve Anadolu'nun fethinin tamamlanmasıdır. Ardından
hocam, bir ara zamanımız geldi. Neslihan'dan uyarı gelmeden nefeslenelim. Ardından devam edelim değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 9312 463 34 21 ve 9312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam şimdi size iki tane sorum var İstanbul'un fethine ilişkin. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptığı diğer fetihleri de Osmanlı Devleti'ni nasıl geliştirdiğini de elbette konuşacağız ama öncesinde Güray hocam, Türkler açısından İslamiyet'in öncesinde bu şehir çok kuşatıldı, çok kuşatılmaya çalışıldı. Bunu programlarımızda siz aktardınız bizlere ve dinleyicilerimize. İslamiyet'e Türkler geçtikten sonra yine kuşatmalar devam etti ve nasip Fatih Sultan Mehmet Han'a ve Osmanlı Devleti'neymiş. Bu konuda da zaten bir hadisi şerif var, sahih bir hadis. Neden Türkler açısından bu kadar, Müslümanlar açısından bu kadar önemliydi İstanbul'u fethetmek? Bir de fethin ardından batıdaki yankıları nasıl oldu hocam? Çanlar çaldı mı?
Tabii İstanbul'un fethi olayıyla ilgili 673 yılından itibaren sahabeler ordusunun İstanbul'a gelişi ve işlerinde sahabeyi kiramdan Ebu Eyyub el-Ensari gibi bugün İstanbul'da kabri bulunmakta olan sahabeden şahsiyetlerin bulunmuş olması ki Anadolu'nun pek çok yerinde Kıbrıs'ta ve Suriye'de sahabe kabirleri bugün de bilinen yerlerde vesikalarıyla bilinen yerlerde bulunmaktadırlar. Bunların sefer gayesi neydi? O tarih eserlerinde, o dönemin kaynaklarında da bunu araştırdığımızda görüyoruz ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın o tavsiyesi vardır. İstanbul bir gün fethedilecektir ve onu fetheden ordu ne güzel ordudur ve o ordunun emiri, komutanı ne güzel komutandır şeklinde bir hadis-i şerif var ve genel olarak mütevatir şekilde gelen bir düşünceyle İslam orduları, Müslüman Türk orduları Anadolu'ya geldiklerinde bu gayeyi bir nihai hedef olarak kendilerine edinmişler. Ve neticede ilk fırsatta da ele geçirmeye çalıştıkları yerler arasında İstanbul'u görmüşlerdir. Gerçekten de Selçuklu Sultanı, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu 1. Süleyman Şah, hemen onun sonrasında o daha hayattayken Çaka Bey'in Alexi Komnene karşı isyan ederek İzmir'i fethetmesinden sonra, 1081 İzmir'in fethi olayından sonra İstanbul'u fethi için projeler yapmış olması. Bunlar herhangi bir rastlantı değildi. Bunların düşüncelerinde İstanbul'u almak, büyük bir devlet ve imparatorluk sahibi olmak ancak her şeyden de önce bunun manevi bir işareti olarak kendisine işaret edilen hadisin namzedi olmak, yani orada işaret edilen komutan benim demek. Ve dolayısıyla bir hadiste işaret edilen kişi olmaya çalışmak İslam tarihi içerisinde beklenilen bir, özlenilen bir hedeftir, idealdir. Gerçekten de Fatih Sultan Mehmet'in henüz yeni doğduğu dönemde babası 2. Murat Han kendisini ziyarete çağırmış olduğu Hacı Bayram-ı Veli ve öğrencisi Akşemseddin'i Edirne Sarayı'nda ağırlar ve bu sırada bir olay gerçekleşir. İstanbul'u fetih düşüncesinden bahseder Hacı Bayram-ı Veli'ye 2. Murat Han. Ne dersiniz, böyle bir niyetim de vardır. Yer yer böyle bilge kişiliklerle, şahsiyetlerle istişare eder, sohbet ederken böyle bir fırsat doğar. Bu sırada çocuk da getirilir. Beşik'teki Mehmet, Şehzade Mehmet getirilir. Hacı Bayram-ı Veli de menkıbevi bir rivayet de olsa ben bu rivayetin gerçek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hacı Bayram Veli'nin vefat tarihi 1444 yılına doğru olsa gerek hesaplamalarımız ve belgelerdeki kanaatimiz bu yönde.
Evet hocam.
Daha erken vefatına dair belgeler de var ama yaşı itibariyle 90'ı geçmiş olması hesaplandığında 1440 mutlaka geçmiş olmalı. Bundan dolayı bu olayın gerçek olduğunu düşünüyorum ve 2. Murat Han'ın daha şehzade yaşında, küçük yaşlarda olan Mehmet'e tahtı acele ederek vermeye çalışmasının bir sebebidir bu aynı zamanda. 2. Mehmet Han daha şehzadeyken, 12 yaşındayken Manisa'dan çağrılıp devletin ve ordunun başına geçirilmesi istenmiştir babası tarafından. Babasının sağlığı yerindeyken olmuştur. Gerçekten de Hacı Bayram Veli'nin sözü önemlidir. Hanım, umut olunur ki İstanbul'un fethi bizim şu köseyle, yani Akşemseddin Han, Akşemseddin-i Veli onun öğrencisidir, sizin Beşik'teki şehzadeye nasip olsa gerek demiştir. Ve o etkilemiş olmalıdır 2. Murat Han'ı, ki küçük yaştayken Mehmet'e devleti emanet etmek istemiştir. Bir an önce göreyim İstanbul'un fethini düşüncesiyle vermiş olduğu değerlendirilebilir. Bu rivayetin doğruluğuna dair işaretler var. Çünkü bunu uygulamaya çalışmış 2. Murat Han. Bir an önce şehzadeye verip olayları da görmek istiyor. Ama kendisine nasip olamaz. 1451 yılında 2. Murat Han'ın vefatı üzerine Fatih Sultan Mehmet Han tahta ikinci defa ve kalıcı olarak geçer 21 yaşında da İstanbul'un fethi ona nasip olur. 19 yaşında tahta geçer. 1453 yılında da fetih gerçekleşir. İstanbul'un fethinden sonra onun durmadan yola devam etmiş olması, Akdeniz'i almaya çalışmış olması, Akdeniz'deki adaların fethiyle ilgili hadislerden de dolayıdır. Yani burada çok ilginç şeyler var. Yani hocam sadece açalım, İstanbul'la ilgili değil, başka yerlerin fethine dair de işaretler vardır. O onları da takip ediyor. Yani Fatih Sultan Mehmet Han mühendis kafalı bir adam. Bir şeyi projelendirir, her şeyini düşünür. Topunu, tüfeğini, işte reformunu, askerini, ekonomisini, hepsini planladıktan sonra sefere çıkan bir adam. Akkonili hükümdarıyla Avrupa'daki Venedikliler ve işte bazı beyler işbirliği yapınca Uzun Hasan'la derhal onun üzerine yürümüştür. Ve Uzun Hasan'ın ordusu süvari ordusudur. Bir tane yayası yoktur. Yeryüzündeki en güçlü ordu 1472-73 yılı itibariyle Uzun Hasan'ın ordusuydu. Tarihler bunu böyle yazıyorlar. Uzun Hasan Akkoyunlu devleti, evet. bir Türk devletidir. Akkoyunluların Bayındır kolundan bir Oğuz devleti olduğunu unutmayalım. Ve Uzun Hasan Avrupa ile haberleşmektedir. Avrupa donanmalarıyla, Venediklilerle, Papalıkla, Rodos'taki şövalyelerle hepsiyle haberleşiyor ve işbirliği yapıyor. Hatta Balkanlardaki krallıklardan bazıları diyor ki sen Fatih'i yen, biz de buradan hücum edelim, İstanbul'u alalım. Yani böyle bir işbirliği var, haberleşiyorlar. 1473 yılında Otlukbeli Savaşı Osmanlı ordusu açısından gerçekten bir dönüm noktası olmuştur. Bunu da hiç unutmamak, hatırlamak gerekiyor. Uzun Hasan dünyanın en hızlı ordusuna ve hepsi süvari atlı askerlerden oluşan güçlü bir ordusuna sahiptir. Yıldırım ordu diyorlar onun ordusuna.
Hocam İstanbul'un fethine ilişkin diğer sorumu da yanıtlarsanız sevineceğim. Çanlar çaldı mı? Batı'dan oldu.
Evet, bir o kısmını da açıklayayım.
Buyurunuz hocam.
Tabii Fatih'in ordusu çok güçlü, ateşli toplardan oluşan, ateşli silahları kullanan hareketli bir ordu. Ve ateşli silahlar bütün bu süvari ordusunu biçmiştir, yenmiştir ve galip gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han çok büyük bir ordu reformu yaptı. Uzun Hasan'dan en önemli farkı, evet süvarisi vardı ama tüfekli süvarisi vardı. Topları hareketli kullanan bir ordusu vardı. Teknolojik anlamda üstünlüğü söz konusuydu. Tam bir matematikçi bu yönüyle baktığımızda. Ali Kuşçu gibi bir adama, kişiden, mühendislik dersi almış olan, ilmi nücum dersi almış olan bir kişiden bahsediyoruz bir yönüyle. O daha şehzadeliğinden sonra padişahlığı sırasında da genç bir insan olduğu için ulema ile bilge insanlarla toplantı yapıp onlardan bilgi kapmaya, onların beyninden yararlanmaya çok önem veren bir danışma ve meşveret meclisi yöneten kişi Fatih Sultan Mehmet Han. Genç yaşta İstanbul'u fethettikten sonra ilk yaptığı şey tabii Ayasofya'nın çatısı altına toplananlar, kiliselere sığınanların can ve mal güvenliğinin, canlarının her şeyden önce bağışlanması ve korunması ile ilgili fermanıdır. Gerçekten bu dünya adalet bildirgesi içerisine, listesine alınabilecek derecede bir tolerans ve hak ve hürriyet, insan hak ve hürriyeti beyannamesi gibi değerlendirilebilecek derecede önemli bir adaletname idi. Ondan dolayı Fatih kendi yaşadığı dönemde gayrimüslim tebaların, Hristiyan olsun, Yahudi olsun veya başka mezhep veya meşreplerden insanlar olsun, onların adaletinden emin oldukları hükümdar olarak telakki edilmişlerdir. 1458 tarihli bir adaletnamesinde, Ahitname adı verilen fermanında Fatih Sultan Mehmet Han gerek Rum, gerek Ermeni, gerekse Yahudi milletlerinden olan patrik ve din adamlarının, ruhbanların ve hahamların hak ve hürriyetlerini verdiğine, eskiden olduğu gibi onların hukuk ve inanç hürriyetlerinin vesaire tanındığına, ancak kendisine bağlı olarak bu şekilde yaşamaya devam edeceklerine dair kanun yayınlamıştır. Fatih kanunnameleri bu anlamda gerçekten de sonraki Osmanlı Devleti'nin hükümdarları tarafından da tekrar edilerek yıkılışa kadar devam etti. Fatih adaletiyle hak ve hürriyet tanıması, insanların gayrimüslim olsun, Müslüman olsun, hak ve hürriyetinde dikkatli bir hukuk kaidesi yazılı hukuk icat etmesiyle aslında Osmanlı Devleti'ni hukuk normlarına bağlayan yazılı hukuku getirerek Osmanlı Devlet geleneğini, teşkilatını müesseseleştiren, yeniden kuran bir kişi olarak görmemiz gereken bir hükümdardır. Gayrimüslimler de onun gidişinden dolayı endişeye kapılmışlardır. Haklarının, hürriyetlerinin ihlal edileceğinden çekinmişlerdir. Bir daha böyle bir hükümdar gelir mi diye endişeye kapılanlar olmuştur. Tabii bir tarihçi olarak şunu da ifade edelim. Fatih'in çekemeyenleri de, düşmanları da çoktur. Böyle bir hükümdarın, böyle büyük bir hükümdar, Fatih rütbesine yükselmiş olan, Türk tarihinin önde gelen, seçilmiş diyebileceğimiz bir hükümdarının hedefe konulan bir lider olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Bu bakımdan onun ben zehirlenerek şehit edildiğini düşünen bir tarihçiyim. Bütün izler de onu gösteriyor. Çünkü o Gebze taraflarına ordusunun çadırını kurduğunda sağlığı çok yerindeydi. Nikris hastalığından dolayı aniden ölebilecek bir insan da değildir ki Nikris hastalığı insanı birdenbire öldüren bir hastalık da değildir. Bunu da belirtelim. Bir başka olay zehirlenme hadisesinin olabileceği açıktır ve nitekim onun Akdeniz'in fethiyle görevlendirilmiş olduğu Gedik Ahmet Paşa bu tarihler itibariyle Akdeniz'in Batı Akdeniz bölümündeki fetihlerle meşguldür. Şehit olur olmaz Kanuni Fatih Sultan Mehmet Han vefat edince derhal başkente çağrılmış ve Gedik Ahmet Paşa öldürülmüştür. Bu Fatih'in uygulamış olduğu politikaların durmasına ve bir iç kargaşaya da neden olacaktır. Bunu özellikle ifade edelim. Ve Fatih'in yapmış olduğu hareket bir anlamda sonraki dönemde yavaşlamıştır. Bu da onun zehirlenmiş olabileceği ile ilgili kanaatimizi güçlendirmektedir.
Hocam, dinleyicilerimizin mesajları var. Kitap kazanan dinleyicimiz de belli oldu bu hafta. İzmir'den, bu haftaki şanslı dinleyicimiz İzmir'den Makbule İlcan. 500 yılın ardından Piri Reis ve eserleri bildirler. Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumuna sunulan bildirler bunlar. Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan. Yine çok kaliteli bir baskı. Güle güle okusun Makbule Hanım hocam.
Selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı olsun bu güzel kitap için tarihli dinleyicimize.
Ve hocam sadık dinleyicimiz sağ olsunlar Almanya'dan Sayın Aydın Küperi. Bizden kazandığı kitap eline ulaşmış. Memnun olduk. O da güle güle okusun kitabını. Çok teşekkür ediyor. Hocamıza, bana, ekibimize selamlarını, saygılarını yollamış hocam. Her hafta program başlarken radyo başında yerimizi alıyoruz diyor. Sağ olsunlar hocam. Selam söylüyoruz.
Çok selam olsun Aydın Bey'e de.
Suudi Arabistan'dan Mehmet Ustaoğlu program ekibine, Neslihan'a bana teşekkürlerini sunmuş. Size saygılarını yollamış hocam.
Biz de selam söylüyoruz Mehmet Ustaoğlu'na.
Bizi dinlemeye devam etsinler hocam. Elimizden geldiğince dinleyicilerimiz için uğraşıyoruz. Bir şeyler ulaştırabilir miyiz diye. Güray hocam şimdi 1-2 dakikamız kaldı. Yavaş yavaş kapatıyoruz programı. Son sorum şu olsun size. Gerçekten bu teze katılıyor musunuz? Martin Luther'e giden, ardından işte Protestanlığın ortaya çıkmasıyla mezhep savaşlarına giden yolu Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethi bir neden oluşturmuş mudur?
Şöyle bir ifadeyle konuyu değerlendirmemizde yarar var.
Hocam Avrupa, 2 dakikamız var.
Avrupa kendi içerisinde büyük bir tartışma yaşıyordu. Papalığın otoritesi artık sarsılmıştır. Haçlı seferleri Papa'nın dediği gibi başarılı olamamış ve dünyanın içindeki gelişmeler, bilimsel gelişmeler kilise kaide ve umdelerini bozmuştur. Dünyanın yuvarlaklığı meselesi, pek çok bilimsel konu kilisenin dediği gibi çıkmamıştır. 16. yüzyıl bundan dolayı Avrupa'nın kendi içerisinde dini tartıştığı, sorguladığı ve mezheplere ayrışmak zorunda kaldığı bir dönem olmuştur. Bu Fatih Sultan Mehmet Han'ın da İstanbul fethinden sonra tabii ki Roma'nın kutsallığıyla ilgili şey de çökmüştür. Bir anlamda Roma kutsaldır vesaire gibi ifadeler bir inanç halinde Hristiyanlıkta işleniyordu ve bu da bitmiştir. Bu papalığın bir teziydi. İstanbul'un fethi dini anlamda Avrupa'nın bir numaralı otoritelerini tartışılır hale getirmiş ve mezheplerin, Hristiyanların mezhepleşme tartışmalarının reform hareketine sebep olmuştur ve iç savaşlar başlamıştır. Tabii bir doğrudan veya dolaylı yönleri vardır bu etkileşmenin diyebiliriz.
Evet hocam burada bitirelim ama Avrupa tarihine de önümüzdeki günlerde Güray hocamızla birlikte benim bazı sorularım olacak. Örneğin bu dönemdeki cadı avı, yani kadınların yakılması 18. yüzyıla kadar devam eden bir olgu. Bütün bunları Güray hocamıza soracağım.
Evet, önümüzdeki programlarımızda. Memnuniyetle vaktimiz olduğu sürece konuşalım.
Bu hafta da süremizi doldurduk değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla.
Tarihinin izinde.